10. ayrım, sayfa 114. Tayfun, John Gordon Davis. 5. bölüm. O gün 10 Haziran'dı ve Kraliçe 2. Elizabeth'in doğum günü kutlanıyordu. San Francisco'nun Çin kesimindeki binalardan birinin odası kapılarla çevrilmişti. Bunlar Willows kentinin giriş kapılarını simgeliyordu. Burada Shaolin Manastırı'nın rahipleri yüzyıllarca önce ülkelerini yabancı imparatorlardan korumak ve Ming'i tekrar ejderha tahtına oturtmak için triad örgütünü kurmuşlardı. Odada kahramanların bayrakları asılıydı. Ayrıca binlerce triad örgütü üyelerini simgeleyen bir küvet dolusu pirinç vardı. Küvetin yanında cezayı simgeleyen kırmızı topuz ve bağlılıkla doğruluğu simgeleyen kılıç duruyordu. Solda örgütün başkanı 489, sağda da çubuk yakma uzmanı 438 oturuyordu. Diğer yetkililer ise karşılıklı oturmuşlardı. İçlerinde en yetkili olan kırmızı çubuk 426 idi. Çünkü bu adam infaz kararlarını tek başına verirdi. Doğu kapısında büyük kılıçları olan iki nöbetçi duruyordu. Yeni altar diye adlandırılan bir grup yeni üye kapıya geldi. Nöbetçiler neden buraya geldiniz diye sordu. Onlar da üye olmaya ve payımızı almaya geldik cevabını verdiler. Nöbetçi sordu. Ordumuzun kırmızı pirinci taş ve kumdan ibarettir. Taş yiyebilir misiniz? Yeni altlar yiyebiliriz dediler. Böylece kılıçların altından geçerek içeriye girdiler ve çubuk yakıcı başı 5 tane çubuk yaktı ve kırmızı çiçek pavyonunda bu gece kardeşlik adına yemin ediyoruz. Yaşasın Hung diye bağırdı. Sonra örgüte ihanet eden 3 kişinin kağıttan resimleri odaya getirildi ve Vanguard diye anılan yetkili bunların kafalarını kesti. Daha sonra cennet ve toprak örgütüne girmek isteyen siz aslan yürekli yeni askerler buraya gelin dedi. Yeni atlar odada bulunanların ellerindeki kağıtlarla oluşturdukları 3 ayrı ateş çemberinin altından geçtiler. Yeni atların elinde yanan bir çubuk vardı. Kırmızı çubuk her birinin sırtına kılıcıyla dokundu. Kılıç mı yoksa boyunlarınız mı daha keskin? Yeni atlar boyunlarımız diye yanıtladılar. Kırmızı çubuk 36 ayrı yemini okudu, yeni atlar da tekrarladılar. Her yeminden sonra ellerindeki çubuklarla yere dokundular. Böylece yeminlerini bozarlarsa hayatlarının sona ereceğini belirtmiş oluyorlardı. Daha sonra çubuk yakma uzmanı sarı bir kağıt yaktı. Bu hareket Shaolin rahiplerinin Mançus tarafından manastırlarının yıkılışına karşı yapılan olağanüstü direnişi simgeliyordu. Ayrıca Mançus'tan kurtulmak için 5 rahibin ateş çemberinin içinden geçmelerini de anlatıyordu. Daha sonra yerdeki 3 çemberin içine teker teker girdiler. Bunlar da Mançus'un kaçmalarını engellemek için 2 köprüyü yıkmasından sonra nehirde beliren taşları simgeliyordu. Daha sonra meyvacı her yeni ata kırmızı bir hurma, sucu birer bardak su verdi. Su ve hurma rahiplerin açlığını ve susuzluğunu gösteriyordu. Vanguard, Hung ailesine bütün kalbimizle bağlı kalacağımıza yemin ederiz. Hainler elimdeki bu lotus çiçeği gibi paramparça olacaklar diyerek çiçeği kılıcıyla paramparça etti. Yerdeki baykuşun kafasını uçurdu ve can çekişen vücuduyla birlikte sarı kağıdın yanmasından oluşan külü şarap kabının içine attı ve üstüne hayvanın kanını döktü. Yeni atlar yere diz çöktüler, sol ellerini uzattılar ve Vanguard da her birinin orta parmağını kabın içine soktu. ''Sırlarımızı açıklamayınız. Eğer sır verirseniz vücudunuzun 5 yerinden kan akıtılacaktır.'' Kaba biraz daha baykuş kanından koyduktan sonra yeni atlardan her biri bu karışımı içti. Bu şekilde örgütün üyesi oldular. Ölüm onları ayırıncaya kadar kan kardeşi olacaklarına yemin ettiler. San Francisco'daki bu tören, Hong Kong ve Londra'daki 14K Triad örgütü loncalarında yapılanın aynıydı. Aynı zamanda yüzyıllarca önce yapılan törenin de eşiydi. Fakat jet devrine uydurularak biraz kısaltılmıştı. Aslında Manchu İmparatorluğu devrileri çok olmuştu ve artık örgüt üyeleri zenginleri soyup yoksullara yardım etmiyordu. Şimdi böyle bir ayrım gözetmeksizin herkesi soyup paralarını alıyorlardı. Ayrıca eskiden olduğu gibi örgütte yükselebilmek için 3 yıl çok çalışmak koşulu da kalkmıştı. Zengin bir adam istediği rütbeyi para karşılığı hemen alabilirdi. Ho Man Choi 2 yıl içinde 489 oldu. Choi istediği her şeyi elde etmeye alışmıştı. Ama 489 olmayı sadece parayla değil, hünerleriyle de sağladı. İnsanları kullanmasını çok iyi bilirdi. Görev dağıtımında da çok başarılıydı. Bunu o kadar iyi yapardı ki toplantılara bile katılmak zorunda kalmazdı. Sıradan üyeler onu görmezlerdi bile. Fakat Hong Kong'da ve diğer yerlerdeki örgütlerde olan bitenden her zaman haberdardı. Emirleri de anında yerine getirilirdi. Ho Man Choi, 14K Triad örgütüne kendi özel ordusunu kurmak için katılmıştı. Bu da ona dünyadaki bütün polis örgütlerininkinden daha çok güç kazandırıyordu. San Francisco'daki tören sürerken Ho Man Choi limuziniyle Londra'daki Buckingham Sarayı'na giriyordu. 20 dakika sonra geniş ve görkemli bir koridordan geçerek kendisini tahtta bekleyen 2. Elizabeth'in önüne doğru ilerleyip yere diz çöktü. Kraliçe ayağa kalktı, elindeki kılıcı törenle Ho Man Choi'nin omuzlarına dokundurdu. Ho Man Choi onun neredeyse hangisi daha keskin, kılıç mı yoksa boyun mu diyeceğine inandı. Fakat kraliçe sizi kutsarım Sir Herman dedi ve kılıcı indirdi. Ayağa kalkınız Sir Herman. Birinci kısım. İğneyle kuyu kazmaya benziyordu bu iş. Vanessa çözdüğü bantlar, tomar tomar notlar ve sağdan soldan duyduklarıyla Sir Herman Choi hakkında bir aylık bilgi toplamasına karşın onun Çinli zırhını bir türlü delememişti. Bu zırhta birçok delik açtığı hatta oyuklar meydana getirdiği halde bu herifi tepe taklak ettirecek noktayı henüz bulamamıştı. Bulduğu incir çekirdeğini doldurmayacak şeyleri gerçekle karşılaştırdığında Triad örgütünün 489'larla olan ilişkisi ve bunların uyuşturucu madde kaçakçılığında dünyanın en ileri gelenlerinden biri olduğu ortaya çıkıyordu. Perde arkasındaki olayları anlatabilecek bu krallığın içinden bir adama ihtiyacı vardı. Bernie Champion, Vanessa için bilgi kaynağı olmasına karşın Choi konusunda varsayımlardan öteye gidememişti. McAdam da farklı değildi. İçlerinde en fazla bilgiyi Harry Howard'dan almıştı. Ama o da Choi'nin daha çok gençlik günlerinden söz etmiş, triadlarla ilgili herhangi bir şey anlatamamıştı. Amerikalı kadınlar yurdunda ondan başka kimse yoktu. Notlarını ve bantları büyük yemek masasının üstüne sermişti. Şimdi oturma odasında bir elinde teybi, diğerinde notlarını tutarak dolaşıyor ve teybe konuşuyordu. Gelecek yıl dedi, Çin'deki politik bunalım sona erecek ve Hong Kong yeni bir atılım yapacak. Bankaların ve etkileyici yardımların sayesinde sakatları ve körleri koruma derneği yönetim kuruluna atanması kararlaştırılan Ho Man Choi bu yardımseverliğinden dolayı çok saygı topladı. Choi derneğe katılmak için sabırsızlanıyordu çünkü yönetim kurulunda yasa danışmanlarıyla pek çok sayıda önemli kişi vardı. Bu adamların aracılığıyla karını çoğaltabilir ve borsanın iç yüzünü öğrenebilirdi. Ve hükümetin yeni mali politikası ve kraliyet topraklarının satışıyla ilgili önemli bilgiler toplayabilirdi. Harry'e göre umutları boşa çıkmadı. Yönetim kurulu üyeleri sayesinde borsanın iç yüzünü öğrenip servetini iki katına çıkardı. İthalat ihracat firması, yükleme ve sigorta acentalığı ve hisse senetleri işiyle arkadaşlarının arkadaşları bulunduğu ticaret geliştirme konseyinin de gönlünü yaptı. Bir yıl içinde yaptığı etkileyici bağışlar sonucu kendisine İngiltere Kraliçesi tarafından soyluluk unvanı verildi. Böylece tüm yaptıklarının yasal olduğu onaylanmadıkça yardımlarına devam etmeyeceği düşüncesini artık arkadaşları olan yasa danışmanlarına yaymaya başladı. Ve soyluluk unvanıyla da Çin Bankası Yönetim Kurulu üyesi oldu. Bankacılığın çok yararlı yanları vardır. Örneğin bir yönetici verdiği yolsuz kredilerin faizini kolayca kendi hesabına geçirebilir. Bunun da Hong Kong'daki diğer işler gibi rahatça yapılmasına karşın çoğu bilinmez nedenlerle işi bu kadar ileri götürmeyi düşünmedi. Yönetim kurulunun ilk toplantısında bankanın ciddi parasal sorunları olduğunu öğrendi. Bankadan kredi isteyenlere bazı yöneticilerin yolsuz kredi verdiklerini, hemen hemen bütün memurların da aynı şeyi yaptıklarını öğrendi. Holman Choi'nin soyluluk unvanı ve iyi ilişkileri bankanın çok işine yarıyordu. Bankadaki yolsuzlukları tepkiyle karşıladı Holman Choi. Hayatında ilk kez başkaları tarafından aldatılmıştı. Fakat şaşkınlığını yenerek yetkilerini iki koşula bağlı olarak kullanmaya karar verdi. Bunlardan biri yönetim kurulu başkanlığı, diğeri ise bankanın bütün ithalat ihracatla yükleme ve sigorta işlerinin kendi şirketi kanalıyla yürütülmesiydi. Bu adam neden uyuşturucu madde kaçakçılığı yapıyor? Neden sırtını güçlü triyat örgütüne dayamak ihtiyacında? Neden milyonlarını milyarlara çevirmek istedi? Soruların içinde yanıtları yatıyor zaten. Bu adam paraya karşı koyamıyor. Daha çok para elde etmek için de insanların mahvolmasına, cinayetlerin artmasına hiç mi hiç aldırmıyor? Vanessa mikrofona konuşmaya devam etti. Choi'nin yaptığı yardımlar tekrar önem kazanmaya başladı. Gençlik kuruluşlarına hiçbir çıkar gözetmeden yaptığı bağışların aracılığıyla gençleri triyat örgütüne katılmaya çağırdı. Olayların doğal akışı içinde yasa danışmanları kürsüsünde bir yer bizim Bay Choi için artık çantada keklikti. Bu iş gerçekleşirse yardımlarına ara vermeden canla başla devam edecekti. Ve tabii ki geçen hafta 46 yaşına basan Bay Holman Choi birdenbire Sir Herman Choi oluverdi. Vanessa teybi bırakarak banyoya gitti, küveti suyla doldurdu. Su dolu küvetin içine uzandı. Şimdi kendini daha iyi hissediyordu. Tekrar mikrofonu alarak konuşmasına devam etti. Bu arada şanslı adam yaratma şirketi ne alemde acaba? Herman Choi bir bankacı olarak sermayesini artırmak için mükemmel bir pozisyonda. Hong Kong petrol krizinden bu yana bir türlü toparlanamamıştı. Şanslı adam yaratma şirketi sessizce tanıdıkları bulunduğu imar bürosunun artık kullanılmaz diye belirttiği evlere Gecekondu mahallesindeki bütün evleri satın almaya başladı. Artık şimdi vakit kaybetmeden büyümenin tam zamanıydı. Bu alışverişler kuşkusuz halkın parasıyla gerçekleşiyordu. Sir Herman Choi'nin %51 hisseye sahip bulunduğu şanslı adam yaratma şirketi tahvilleri çok yakında borsada satışa çıkacaktı. 5 dolarlık hisse senetleri 10 dolara alıcı bulacaktı ve Harry de pek yakında bu tahvillerin 14 ya da 15 dolara kadar yükselme şansı olduğunu söylüyordu. Gecekondu bölgelerindeki yıkım işleri biter bitmez de tahvillerin değerinin 20'ye yükseltileceği. Banyonun penceresini açık bırakmıştı. Uzandığı yerden ormanların arasındaki McAdam'ın evini görebiliyordu. Buldozerlerin blok apartmanları bir an önce dikmek için düzelttikleri arazi de bulunduğu yerden görülebiliyordu. Genç kadın gururunun bir işe yaramadığına inanırdı. Böylesine güzel bir günde McAdam'ın kayıkhanesine gitme fikri ona çok cazip geliyordu. Ona şunları söylemeyi tasarlıyordu. ''Pekala Jacob, eğer dağ insana gelmezse insan dağa gidermiş. Sana borcum olan yemeği ne zaman pişireceğim? İyi yetişmiş bir Amerikalı borcunu ödemek ister.'' Söyleyeceklerini ve davranışını defalarca prova etme gereğini hissetti. MacAdam'ın verdiği anahtarla evin kapısını açtı, yiyecek torbasını yere koydu, sonra içeri girerek evin bütün pencerelerini açtı. Ortalık temizdi, besbelli hizmetçi gelmişti ama nedense pencereleri açıp evi havalandırmayı unutmuştu. Yatak odasında bir süre kaldı. MacAdam'ın dolabını açıp açmamakta kararsızdı. Bir dakika kadar bu kararsızlığıyla mücadele ettikten sonra "Hadi canım sen de" diye düşündü. Acaba ne tür eşyaları vardı? Yaşadıkları o güzel günlerden sonra buna hakkı olduğuna karar verdi. Dolabın kapısını açtı. Tahmin ettiği gibiydi. Dolapta iki takım elbise asılıydı. Koyu renk, iyi dikilmiş, klasik bir takımla siyah bir smokin. Vanessa MacAdam'ın bunları uzun bir zamandan beri giymediğine emindi. Biri kışlık, biri de yazlık iki polis üniforması da dolaptaydı. Bunların da en azından 10 yıllık bir geçmişleri var diye düşündü. Üniformaların omuzlarında kıdemli komiser nişanı vardı. Şapkası, eldivenleri ve copu dolabın üst rafındaydı. Evrak çantası birkaç ayakkabıyla bir kılıçla dolabın bir köşesine düzenli bir şekilde konmuştu. Kılıcın arkasına sıkıştırılmış kurderalı kağıt demetini gördü. Hepsini çekip alarak bir tanesinin kurderasını çözdü. Siyasal felsefe bölümünü bitiren MacAdam'ın Oxford Üniversitesi'nden aldığı diplomaydı bu. Sırayla diğerlerini açmaya koyuldu. Vanessa ikincisinin üstünde büyük bir çay fincanı resmi vardı. İçinde ise müfettiş Jacob MacAdam'a gösterdiği yiğitlikten dolayı bu polis madalyası verilmiş olduğu yazılıydı. İnce parşömen kağıdının arkasından başka bir resim görülüyordu. Kağıdı çevirince küçük bir çocuğun çizdiği belli olan başındaki tacıyla prenses resmini gördü. Gülümsedi, kağıtları tekrar sararak yerine koydu. Olga ona MacAdam'ın karısından ve çocuğundan söz etmişti. Dolabın kapısını kapayıp mutfağa gitmek üzereyken raftaki polis şapkasının altından sarkan bir şey gözüne ilişti. Şapkayı kaldırmadan da onun ne olduğunu biliyordu ama yine de emin olmak için şapkayı kaldırdı ve tabancayı gördü. Aklından ilk geçen tabancayı neden daha emin bir yerde saklamadığı oldu. Sonra da cevabını yine kendi verdi. Eğer insanın böyle bir şeye ihtiyacı olursa onu elinin altında bulundurmakta yarar vardı. Kilitleyip başka bir yere saklamak değil. Bernard Champion'da ve diğer polislerde gördüğü gibi sıradan bir tabanca değildi bu. Bunun ayrıca susturucusu da vardı. Kesinlikle MacAdam'ın komiserlik günlerinden kalma bir tabanca değildi. Omuza asılan meşin tabancalıkta taşınanlardandı. Vanessa böylelerini daha önce de görmüştü. Artık daha fazla dayanamayacağını hissetti. Bir casus gibi davrandığının farkındaydı ama aldırmıyordu. Üst katta da ne olduğunu mutlaka öğrenmeliydi. Artık ok yaydan çıkmıştı. Yuvarlak siyah demir merdiveni çıktı, kapıyı açmayı denedi, kilitliydi. MacAdam'ın verdiği deseden anahtarı deneyerek sonunda kapıyı açabildi. Özellikle aşağı katı bilen biri için bu dairenin çok güzel bir görünüşü vardı. Banyonun ve iki dolabın dışında kalan bütün duvarlar yıkılmış ve bu kat birçok köşeli kocaman bir odaya dönüştürülmüştü. Her taraftaki pencerelerden içeriye gün ışığı doluyordu. Bulaşık yıkama yerinin dışında mutfak da yıkılmış, etrafı resimlerle dolu raflarla çevrilmişti. Küvet, tuvalet ve bir de bu büyük stüdyonun ortasında duruyordu. MacAdam'ın yaptığı tahta çalışma tezgahıyla küveti ve bideyi boya malzemelerini hazırlamak ve yıkamak için kullandığı belliydi. Sağda ve solda bu daireyi sağlamlaştırmak için yapılmış badanalı direklerle bunlara monte edilmiş projektörler vardı. Duvarlarda büyük boyutlarda yapılmış çerçeveli resimler asılıydı ve hepsine ters çevrilmişti. Vanessa duvarlara baka kaldı. Sanki perili bir eve girmiş gibi her taraf toz içindeydi. Salıncaklı bir iskemle vardı. Bütün pencereler kapalıydı. Her yer boya kokuyordu. Her şey olabildiğine sakindi. Ortalığı ölüm sessizliği hakimdi. Soluk alışlarının dışında canlı bir şey yoktu. Yavaşça odada yürümeye başladı. Ters çevrilmiş tuvallere baktı. Kapıya yakın duvarda asılı olan bir tabloyu çevirince Çinli kızın resmiyle karşılaştı. Aşağıda resmi olan aynı kız, Ying. çok ama çok güzeldi. Bir süre resme baktı Ying. Yuvarlak yüzü, badem gibi iri kara gözleri, kalın kaşları vardı ve simsiyah saçları. Bu saçlar iki resim arasındaki belirgin farklardan biriydi. Aşağıdaki Ying'in saçları daha uzun ve yumuşaktı ve çok daha sevecen gülümsüyordu. Oysa bu Ying daha gençti, saçları dalgalı ve perçemliydi. Yüzünde ise haşin bir ifade vardı, gözleri gururla bakıyordu. Mavi bir gömlek giymişti. Çok yol yürümüşçesine terli ve yorgun gibiydi. Arkasında da masmavi bir gökyüzüyle sisli vadi uzanıyordu. Vanessa ikinci resmi de çevirdi. Yine Ying'le karşılaştı. Bu kez gözleri öfkeden parlıyordu. Hiddetli genç bir kadının olağanüstü güzellikteki resmiydi. Kızın az önce birisi tarafından suçlandığı kolayca anlaşılıyordu. Vanessa bunun arkasında yatan olayı öğrenmek için can attı. Bir sonraki resme yavaşça yaklaştı ve onu da çevirdi. Ying'le karşılaşacağını biliyordu artık. Ama göreceği değişikliklere kendini pek hazırlamamıştı. Ying bu resimde o günlerde moda olan kocaman gözlükleriyle gözlerini bir noktaya dikmiş bakıyordu. Tuvalin bir köşesinde ise ressamın fırçası duruyordu. Ying elindeki sigarasından sanki az önce derin bir nefes çekmişçesine rahattı. Vanessa bu çok etkileyici Çinli kızı uzun bir süre seyretti. Burada kendinden son derece emin gözüken Çinli kızın bir önceki tablodaki suçlanan Ying ile aralarında dağlar kadar fark vardı. Onun bakışı Vanessa'yı tedirgin etti. Tanrım, bu adam müthiş bir sanatçı. Gizleyemediği bir kıskançlık duygusuyla diğer resimlere doğru atıldı ama onlara bakmak istemiyordu. Dayanamayarak resmi çevirdi ve yine çok şaşırdı. Gazetecilik damarı birden kabardı ve tamam dedi. Bu resim ona ilk ipucunu vermişti. Çinli kız mutlaka komünist olmalıydı. Ama resimlerin en güzeliydi bu. Resmin arka planında gün doğuşunda sağlıklı neşeli Çinli köylüleri büyük sepetler içindeki buğdayı taşıyorlar ve Ying önlerinde duruyordu. Kararlı yüz ifadesi, pırıl pırıl parlayan gözleriyle ve açık ağzıyla besbelli bir şarkı söylüyordu Ying. Diğerlerini yönettiği de her halinden anlaşılıyordu. Söyledikleri ise Doğu Kızıldır adlı ulusal marşlarıydı. Vanessa diğer resimlere bakmak istemediğini hissetti ama kendine hakim olamayarak bir sonraki resmi çevirdi. Ve evet, Ying bu kez çırılçıplaktı. Sadece başı ve göğüslerinin resmi yapılmıştı. İri gözlerinden sevilen bir kadının mutluluğu okunuyordu. Saçları diğer resimlere oranla daha uzundu. Soluk soluğa kalmış gibiydi ve belki de terliydi. Vanessa içini çekti. Diğerlerine de aceleyle bir göz attı. Ying çiçekleri suluyor, Ying yüzüyor, saçları ıslak, iri gözleri mutluluktan parıldıyor, gülümsüyordu. Ying suya dalmış, simsiyah saçları denizin altında parıldıyordu. Ying, Ying, Ying. Vanessa hikayenin sonunu öğrenmeye karar verdi. Resimler bitmek üzereydi. Sondan ikinci resmi çevirdi. Ying'in yüzü solmuş, iri kara gözleri bıkkın, dolgun dudaklarından kan çekilmiş bir haldeydi. Bu gözlerde ilk kez kararsızlık görülüyordu. Ve ızdırap, ve özlem, ve şaşkınlık. Sanki söyle anlat neler oldu demek istercesine bakıyordu gözleri. Vanessa son resmi de çevirdi. Gözleri dolu dolu ve korkuyla bakıyordu Ying. Burnundan ve ağzından kan akıyordu. Başında kağıttan bir şapka vardı. Vanessa resme baka kaldı. Resim yarıda bırakılmıştı. Sanki mekadın daha fazla dayanamayacağını hissetmiş ve fırçalarını elinden atmış gibi geldi Vanessa'ya. Stüdyonun kapısını kilitledi. Siyah demir merdivenden ağır ağır inmeye başladı. Ayak sesleri boş dairede çınlıyordu. Yavaşça mutfağa gitti, yiyecek torbasını boşaltmaya koyuldu. Mutfağın açık penceresinden buldozerlerin sesi duyuluyordu. 10. ayrımın sonu. Sayfa 125.